Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Oto Gündem'den hepinize selamlar. Ben James Ümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine sizlerle birlikte bu hafta tabii ki programı her başladığımızda yaptığımız gibi sizlerden bir ricamız var. Programımızı daha önce izlediyseniz ve beğendiyseniz, hatta bu programda izlediğinizde beğenirseniz yine aynı şeyi isteyeceğiz. Lütfen YouTube algoritmasında öne çıkmamız için bizlere yardımcı olmanızı rica edeceğiz. Nasıl olabilirsiniz? Yorum bırakarak, bu linki arkadaşlarınızla paylaşarak, kanalımıza abone olarak ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Böylece bu tür programlara da destek vermiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu haftanın haberlerine geçiyoruz. Bu hafta sevgili Barış Cankı ve yine Donanım Haber'deki arkadaşların hazırladığı otomotiv haberleri arasından en iyilerini seçtik. Ve ilk haberimiz de kapak haberimiz galiba.
Evet.
Evet. Ne oldu? Çinliler gene bizi islam etti Barış.
Şimdi Çinlilere geçmeden önce tabii ne var? Türkiye pazarını ilgilendiren
Ha.
bir şey var. Ama tabii senin dediğin de doğru. Yine bu haberle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 2025'in otomotiv sektörüne ilişkin satışlara ilişkin ilk verileri geldi. Ocak ayını geride bırakmamızla birlikte Şubat ayına giriş yapmamızla beraber Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği geçen ayın verilerini paylaştı. Tabii ki satışlarda bir düşüş var. Otomobil
Evet.
satışlarında düşüş var. Bunu da aslında bekliyorduk. Yani çünkü özellikle 2024'ün sonuyla kıyasladığımızda çok fazla bir düşüş olduğunu söylemek lazım. Neden? Yıl sonuna doğru işte stokları eritmek için bir sürü kampanya yapıldı. İşte 2025 model yılına geçmeden önce bu kampanyalar sayesinde birçok araç satıldı. Ondan sonra 2025 itibariyle biliyorsun bu engelli vatandaşların ÖTV'si araç alımında bazı kısıtlamalar getirildi. Bunlardan işte en büyüğü de yerlilik şartı olmasıydı. Bu yerlilik şartının da getirilmesinin de tabii ki etkisiyle Ocak ayında satışlar azaldı. Şöyle kesin konuşacak olursak baktığımız zaman geçen ay otomobil satışları %12,64 düşüşte 55.944 adet olmuş. Onun dışında hafif ticari araç satışlarında da %14'e yakın bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Tabii ki burada bizim daha fazla bakacağımız şey nedir? İşte en çok satan otomobiller, burada merak edilen şey asıl o oluyor. En çok satan otomobiller de aslında senin dediğin o noktaya sanki yavaş yavaş geliyoruz gibi hissediyorum. Çünkü öncesinde bunu ne hissettirmişti bize? Chery hissettirmişti. O kadar rekabetçi fiyatlarla Türkiye pazarına giriş yapmıştı ki özellikle SUV modellerinin SUV satışlarında üst sıralarda olduğunu görmüştük. Chery'nin genel klasmanda otomobil satışlarında üst sırada yer almaya başladığını görmüştük. Ama tabii sonrasında işte bu ilave vergi getirilmesi, %40 ilave verginin hatta son dönemde %50'ye çıkarılması gibi etmenlerden dolayı artık Chery'nin esamesi okunmuyor şu anda. Anca Chery gelip yatırım yapacak da ondan sonra ek vergiden kurtulup araç satmaya başlayacak diye söyleyebiliriz bunu. En çok satan otomobillere baktığımız zaman marka olarak Renault'un liderliğini görüyoruz. 7.811 adetlik satışta Ocak ayının lideri olmuş. Fiyatı biz hep üst sırada görmeye alışığız ama tabii Ocak ayında şu da etkili. Yani dediğim gibi hani 2024'ün sonunda bir sürü kampanya yapıldı. Bu kampanyalarla birçok stok eritme oldu ve tabii ki Ocak ayına giriş yapmamızla beraber markaların elinde ne kadar stok var? 2025 model yılına geçiş yapabildi mi? Yeni stok getirebildi mi? Bu noktada birçok kriter olduğu için fiyatın zaten burada satışlarda beşinciliğe kadar gerilediğini görüyoruz. 4.054 adet satışta beşinciliğe kadar gerilemiş. Renault'un altında hemen Toyota, Hyundai ve Volkswagen yer alıyor. Burada önemli bir nokta fiyatlarıyla çok eleştirilen bizim de sık sık konuştuğumuz Çinli BYD artık listeye 2025 itibariyle 6. sıradan giriş yapmış durumda. 2.758 adetlik satışla en çok satan markalar arasında 6. sırada yer alıyor. SUV tarafında ise biraz da onu da söyleyeceğiz. SUV tarafında BYD'yi çok daha üst sıralarda görüyoruz. O da dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Model bazında yine Renault tarafında Clio ve Megane ikilisinin ilk iki sırayı işgal ettiğini görüyoruz burada. Üst sıralarda yer alıyor. Yine BYD Seal U DM-i ki hani BYD tarafında en çok satılan model 1743 adetle ilk 5'e girmeyi başarmış. Burada 5. sıradan listeyi ele geçirmiş durumda. Bakalım ilerleyen süreçte artık bu tabii ki stokların da daha belirgin olmasıyla beraber Şubat, Mart itibariyle böyle yoğun bir rekabet göreceğiz bu tarafta gibi görünüyor. Senin buradaki ilk yorumunu alayım, ondan sonra en çok satan elektrikli otomobillere
Tabii
geçelim.
ki ben yani BYD konusu şaşırtıcı. Bakalım o süreklilik nasıl olacak onu görmek lazım. Mutlaka biz de seninle daha önce de konuştuk. Yani biz bunu haberlerde okunma sayısında bile hissediyoruz ki yani Çinli ve işte ne bileyim fiyatla ilgili bir avantajı olan herhangi bir araç diyelim aynı fiyat olsun başka bir haberden daha çok okunuyor. Demek ki insanlar Çinli otomobillerle ilgili olarak her şeyin önüne koyuyorlar. Birincisi yani ilgi anlamında ya bu Çinli yaptıysa artık demek o değişmiş durumda. Çinli yaptıysa bir bakalım, bir vardır bir alameti farikası diye demek bakıyorlar, merak ediyorlar. İşte ancak %50'ye %40'a biber gibi şey koyduğun zaman abi varsa da ne yapayım, bana yaramıyor zaten deyip geri çekiyor kendini. Yani öyle olmasa hani işte bir nevi işte ne diyelim, cezalandırılan bir durum söz konusu burada aslına bakarsan. İçeriği alanlar, ilk başta gelip alanlar kârlı artık zaten. Hani orada o şanslı vurgunu yapmış oldular ama geri kalanlar artık uğraşacaklar ki Türkiye'ye fabrika kurulsun falan. %10 bana düşük geldi. Yani şey gelmedi, çok yüksek bir düşüş gibi gelmiyor. %12'lik bir düşüş çok düşük, büyük bir düşüş görünmüyor. Yani gene düşüş ama evet, çok değil. Ticari tarafta ise yıl kapanışı dolayısıyla tabii ki %14'lük bir şey yüksek gibi görünüyor. Biraz daha yüksek görünüyor ama o da yıl kapanışındaki hani insanlar işte ticari araç alarak o faturaları girelim işte bu yılın şey bütçesinde olsun falan diye yaptılarsa o olabilir belki. Biraz fark da ondan olabilir. Ama zannediyorum hemen ikinci çeyrekte bu işler toparlayacaktır. Yani belki bu çeyrek biraz böyle devam eder. Çünkü biraz ekonomide de daralma ile ilgili etkileri görüyoruz. Yani sağdan soldan duyduğumuz ettiğimiz şeylere bakılırsa zorlu zamanlarda sayılırız. O yüzden sanki bu ayda bir benzer bir etki görürüz gibi geliyor bana. Ama bakalım nasıl olacak. Elektriklilerde durum nasıl? Vergiler daha makul olduğu için.
Evet, elektrikli yarışında yine rekabet sürüyor. Biliyorsun artık geçtiğimiz yıl, yani Kasım ayını saymazsak, Kasım sonuna doğru çünkü teslimatlara başladılar. Aralık ayı ve Ocak ayında BYD artık rekabete katıldı. Ama rekabette olduğunu da burada net bir şekilde hissettiriyor. Çünkü Tokteonix'in yine ilk sırada yer aldığını görüyoruz Ocak satışlarında. 1570 adetle yine aslında açık ara liderliğini koruyor. Ama ikinci sırada BYD Atto 3 modeli yer alıyor. %100 elektrikli araçlar arasında aslında BYD burada da kendisini belli ediyor. Yani şunu aslında hep konuşuyoruz ya, BYD'de biz de konuşmuştuk, tamam. Çin'deki fiyatlarıyla kıyasladığında gerçekten açık ara bir fark var. Hatta bazı modellerde Avrupa'daki fiyatlarla kıyasladığında bile, hani şu anda BYD ilave vergi, gümrük vergisi alınmadığını zaten CEO'su kendisi söylemişti yapılan anlaşma kapsamında. Avrupa'da ek vergi olmasına rağmen bazı modellerin yine burada oraya kıyasla biraz daha pahalı olduğuna bile şahit oluyoruz. Ama demek ki son tüketici olarak şu önemli. Hani her zaman konuşuluyor, tamam BYD burada pahalı satıyor ama piyasaya baktığında o aracın kendi segmentine baktığında diğerlerine göre uygun mu? Uygun. O zaman bana göre kriter budur. Ben de gider onu alırım şeklinde yorumlar görüyorduk. Gerçekten de bu yorumlar ne diyelim, artık pratiğe dökülmüş. Çünkü burada BYD satışlarında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. BYD Atto 3 494 adetle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada her zaman konuştuğumuz SsangYong ya da KGM olarak isimlendirebiliriz artık yeni ismiyle. Taurus EVX modeli 408 adet. Yani bu araç gerçekten doğuştan elektrikli bir otomobil olmamasına rağmen gerçek bir SUV gibi göründüğü için bana göre piyasada, çünkü en gerçek böyle hani arazi aracı diyebileceğimiz tasarıma sahip otomobillerden bir tanesi olduğu için ve çok sevildiği için teknik özellikleri de buna keza hani kötü bir araç olmadığı için hala Türkiye'de güzel bir şekilde satılmaya devam ediyor diyebiliriz. Dördüncü sırada yine BYD'nin bir diğer modeli Dolphin modeli var. 302 adet satmış Ocak ayında. Tabii ki bunlar çok yüksek satışlar değil ama Ocak zaten hani çok fazla, her zaman Ocak ayı otomobillerin çok fazla satıldığı bir ay olmuyor. İlerleyen süreçte yavaş yavaş kademeli olarak bunların arttığını görüyoruz ama pazarda yine Ocak ayında satılan otomobiller bunlar. Zaten bunları biz, ben birkaç tanesini söylüyorum ki siz ilk onu böyle listede görüyorsunuz. Hangi otomobiller satılmış, ne kadar satılmış, bunu burada listede görüyor oluyorsunuz. Senin buradaki yorumun nedir? Hemen arkasından benim daha çok şaşırdığım bir SUV segment abi, sıralaması var. Oraya geçiş yapalım.
Peki tamam. Ben SsangYong'a yani KGM'ye aslında şaşırmıyorum. Senden dolayı şaşırmıyorum. Senden öğrendiğimle gerçekten şey çok keyifli görünüyor. Böyle bakınca heyecan verici. Yani o araç bence de bütün hepsinin içinde ayrı görünüyor. Ben şunu söyleyeceğim bir tek. TOGG'la beraber şu güzel oldu. Yani etrafta dolaşan arabalar, mesela işte olur ya, mesela Rusya'nın Lada'sına baktığında, kötülemek için söylemiyorum ama mesela baktığın zaman bu araçlarda işte Lada'yı ayırt edersin yani. Tasarımından bir şeyden dersin, Lada abi işte dersin. Yani kötülemek için mesela Skoda'da da bu vardı eskiden. İşte Skoda hani sanki o soğuk savaş döneminin kalmış ülkelerinden gelmiş araç havasını tasarımlarıyla hissettiriyorlardı. O yüzden de araba yenilense bile Skoda bence yine attı o şeyi. Yani yeni derken bu Volkswagen birleşmesi sonrasında kademe kademe oradan uzaklaştı. Ki çok da güzel arabaları var. Hakeza Lada'nın da sağlam arabaları var. TOGG'la mesela bunu bizde bu tamamen yıkılmış durumda. Eskiden işte Anadolu mesela. Gene Anadolu'la, o zaman da aslında gene değildi ama O arabayı fark ediyordun yani, işte bu tamam burada yapılmış, bir nevi fark ettiren bir tasarım vardı. Şimdi TOGG'a bakıyorsun, TOGG hakikaten çok modern bir araba. O yüzden piyasadaki arabalar yenilenince, işte diyelim TOGG'laşıyorsa bunlar daha çok, daha TOGG satıldığı için de söylüyorum. Mesela bu güzel bir haber çünkü hani iyi arabalar bunlar. Yani TOGG da iyi bir araba. O yüzden hani ona seviniyorum. Güzel arabalar dolaşıyor etrafta. İşte yerli diye, ucuz diye hani işte onu yaptın da onu satıyorsun ve hani kötü bir araba aslında ama neyse ucuz diye de biniyoruz gibi değil. İyi bir arabayı işte makul bir fiyata işte ya da kampanyalarla sunmaya çalışıyorsun. O sevindirici tarafı o. Onu söyleyecektim özellikle. Listenin başında olduğunu söylediğin için demiştim. Ama şimdi zannediyorum sıradaki konu SUV konusu. Türkiye'de daha araba pazarında köprülerin altından çok su akacağını gösteriyor sanki.
Evet, gerçekten öyle. Dediğin doğru. SUV pazarında zaten neyi görüyorduk? İşte TOGG'un lider olduğunu görmüştük. TOGG T10X'in SUV satışlarında böyle 2024 yılında genel olarak. Onun öncesinde ne görüyorduk? İşte bazen fiyat performans ürünü olduğu için gerçek hani SUV diyebileceğimiz Türkiye'de işte Egea Koros'u çıkarsak, işte Hyundai Bayon'u çıkarsak, ki bunlar da SUV olarak SUV segmentine değerlendiriliyor. Hani onları da kattığımızda 4x4 bir araziye çıkabileceğin, ailenle böyle bir kamp yapabileceğin gerçek bir SUV olarak fiyat performans tarafında ne vardı? Dacia Duster vardı. Ama işte Renault Duster olarak Türkiye'de üretilmesi başlamasından sonra birazcık bu aracın da hani fiyatları biraz yükselince popülerliği düştü, ki rekabet de arttı bu tarafta. Hani birçok model var artık, yeni Çinlilerin de gelmesiyle beraber. Onların lider olduğunu görüyorduk genelde ama artık 2025 yılının Ocak ayında yeni bir liderimiz var. O da ne? Her zaman konuştuğumuz BYD'nin CLU DM-i modeli 1743 adetle Ocak ayının SUV segmentinde lideri olmuş. Dediğim gibi daha önce SUV segmentinde liderliği bir başka Çinli, Chery ele geçirmişti. Ek vergilerden sonra kademe kademe aşağılara düştüğünü gördük onun. Ama BYD tabii ki burada fabrika kurup ek vergilerden sıyrıldığı için CLU DM-i modeli de görece diğerlerine göre işte plug-in hibrit sisteme sahip olması, daha farklı bir şekilde değerlendirilmesi, işte onlara sunulan teşvik biliyorsun ÖTV dilimi %80'den %30'a kadar düşmüştü gibi. Tabii bu çok yansıdı mı fiyatlara? Çok yansımadı ama o da başka bir
yani
konu.
Yani o başlıkta yani fiyat bile hani böyle olmasına rağmen bile lider diyorsun. Bence o yüzden bir başarı.
Ya evet, neden? Çünkü hani her zaman şunu söylüyorlardı. Tamam, marka belki de yansıtmadı. Ama baktığın zaman bu otomobilin segmentine baktığın zaman, özelliklerine baktığın zaman, donanım olarak sunduklarına baktığın zaman her zaman insanlar şunu diyordu: bana bununla rekabet edebilecek, bu fiyatta bununla rekabet edebilecek bir başka araç söyleyin, onu alayım şeklinde yorum yapıyorlardı. İşte burada da aslında insanların mantalitesini, hani tercih noktasının ne olduğunu net bir şekilde görmeye başladık. Ocak ayı itibariyle ilk sırada BYD CLU DM-i yer alıyor 1143 adet satışta. İkinci sırada TOGG T10X var. TOGG T10X 1570 adet satmış ama bildiğim kadarıyla şu da var. TOGG Ocak ayında çok geç sipariş almaya başladı. Hani büyük bir oranda teslimat gerçekleştirmedi. Belki de ilk yarısında hani bir teslimat gerçekleştirmedi. O yüzden biraz daha görece düşük kaldı diyebiliriz bu noktada. Aslında SUV segmentte şu anda BYD'nin liderliğini görüyoruz ama Şubat-Mart itibariyle işler tersine dönebilir. TOGG yeniden belki de liderliği ele geçirebilir. Ama yani şu anda gördüğümüz olay şu: SUV segment özelinde konuşursak belki de yılın ilerleyen dönemlerinde, işte böyle bir ilk yarısında bir BYD TOGG rekabeti SUV segmentinde görmeye başlayacağız gibi geliyor bana.
Çok doğru, öyle görünüyor. Peki Tesla hani SUV sınıfı mı o da? Tesla'da mı SUV diye geçiyor?
Model Y tarafında Ocak ayına ilişkin herhangi bir veri paylaşılmadı. O da şundan diyebiliyorum. Hani işte yenisi tanıtıldı, Model Y'nin sipariş alımları durduruldu Türkiye'de. Model Y böyle bir teslimat açıklaması yapmamış. Büyük ihtimalle de zaten Ocak ayında herhangi bir teslimat gerçekleştirmedikleri için böyle bir veri paylaşmadılar. İşte ilerleyen süreçte hani belki tekrar bu noktada o Şubat ayı itibariyle teslimatlar başlarsa onu da görmeye başlarız, ki zaten hani elektrikli araçlar tarafında olsun, Türkiye satışlarında onu da üst sıralarda görüyorduk Model Y'yi de.
Doğru.
SR versiyonuyla popüler bir model olarak yoluna devam ediyordu.
O zaman yani Şubat'ta bir arkadaşımıza, Kahraman Uğurlu, sevgiler selamlar olsun, ona teslim edilecek yakında. Teslim edileceğini biliyoruz. En azından önümüzdeki ay bir tanesine eminim ben hani geleceğini Şubat raporunda. Ama hani karşılaştırırız o zaman. Ben de şu yüzden merak etmiştim. Yenisi duyurulduğu için acaba nasıl bir etki olacak? Hani ne zaman gelir gelmez falan diye konuşulacak diye. Aklımda o vardı. O zaman onu daha sonra göreceğiz. Bakalım nasıl etkilemiş olacak. Evet. Var mıdır burada başka bir şey, yoksa bir sonraki habere geçiyor muyuz?
Son bir şunu söylemek istiyorum. Üçüncü sırada SUV'lerde Toyota CHR'ı görüyoruz. 1499 adetle. Bu da bize neyi gösteriyor aslında? Hep konuşuyorduk ya, yerlik şartı getirildi. Engelli ÖTV muafiyetli alımlarda. Evet. İşte nedir? Toyota Corolla, Toyota CHR, işte Renault Megane, Clio, Togg elektrikli araç tarafındaki, yani Togg'da ÖTV %10 olduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü ÖTV'de, ya ÖTV'den muaf oluyorsun sadece, rahat, ve rahat çok düşük bir oranda oluyorsun. Yani hep diyorduk ya, burada en mantıklı alınabilecek araçlardan bir tanesi Toyota CHR diyorduk. Seninle de konuşmuştuk bunu. Aslında Toyota'nın SUV satışlarında böyle yükselmesi, 3. sıralara kadar çıkması da bunun etkisini net bir şekilde gösteriyor bizi. Bunu bravo söyleyerek kapatmak, sıradaki habere geçmek
istiyorum. Şahane, çok güzel. Elinize sağlık. Daha detaylı haberleri, daha doğrusu listenin tamamını yine Donanım Haber'de okuyabilir, görebilirler. Peki yine bir BYD haberimiz var bu sefer sırada. BYD ile ilgili, Atto ile ilgili, Atto 2 ile ilgili. Ne olacak? Görecek miyiz BYD'yi, Atto'yu?
Evet, aslında Atto 2'nin bu yıl Türkiye'ye getirilmesi planlanmıyordu. C-Line 7 isimli bir tane model gelecekti. Onu biliyorduk yıl ortasında. Ama önümüzdeki yıl olarak değerlendiriliyordu Atto 2 modeli. Ama herhalde markanın planlamasında bir değişiklik oldu. Belki de hani bu gelen tepkiler yüzünden, bravo, işte aynen, biraz daha uygun fiyatlı model sayısını arttırmak istediklerinden veya hedeflerini tutturmak istediklerinden. Tabii hedefler bu yıla ilişkin değil. Çünkü yıl sonu gelecek. Hani o yıl sonu gelecek bu modelle bu yılki hedefleri tutturman, evet, mümkün değil. Ama hani marka tarafında böyle bir değişiklik oldu ve 2025 yılının sonunda Türkiye'ye getirileceği açıklandı. Atto 2 bu arada Avrupa, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunuldu ve giriş seviyesine itibaren 29.900 euro başlangıç fiyatı var. İki farklı donanım seviyesi var. Bir üst donanım seviyesinde, hemen şöyle ben fiyatı bulayım, onu söyleyeyim.
Yurt dışındaki fiyatı ne dedin sen bu arada? Kaç bin euro dedin?
29.900 eurodan başlıyor. Hmm. Aktif donanım seviyesiyle beraber Boost adı verilen bir üst donanım seviyesi var. 31.990 euro. Bu arada bu giriş seviye versiyon için, hani hep konuştuğumuz şu 312 kilometre menzil sunan 45.1 kilowatt saatli tüm demir fosfat bataryalı versiyon için geçerli. İlerleyen süreçte 420 kilometre menzil sunan bir versiyon daha olacak. Onun fiyatı da 37.500 eurodan başlıyor. Benim tahminim, çünkü hani Türkiye pazarında genelde otomobillerin hep böyle dolu seçeneklerini görürüz ya, fiyat hani biraz yüksek olsa da hep böyle dolusunu, işte daha iyi menzil sunanını getirmeye çalışıyorlar, doğru, Türkiye pazarına. Tabii Volkswagen ID.4'te farklı bir yolu izledi ama genel olarak bu böyledir. O yüzden ben yıl sonuna doğru Türkiye gelecek olmasını biraz daha bu üst, daha 420 kilometre menzil sunan versiyona bağlıyorum. Büyük ihtimalle Türkiye'ye 420 kilometrelik seçeneği getirecekler. O yüzden yıl sonu gibi düşünülüyor. Çünkü yani getirecek olsa Avrupa'dan sonra 1-2 ay, evet, sonra Türkiye'de de satışa sunardı diye düşünüyorum bu noktada. O yüzden 37.500 euroluk satış fiyatını burada daha çok dikkate almak gerekiyor, doğru, diye doğru, düşünüyorum. Doğru, evet.
1.200.000 yapıyor aşağı yukarı. 1.100.000 yapıyor galiba şey TL olarak.
Evet, ama o fiyatla görecek, evet, miyiz tabii, evet, ki Türkiye'de? O fiyatla görmeyeceğiz. Neden? Çünkü segment olarak, yani boyut olarak neyle? Dolphin'le Atto 3 arasında konumlandırılacak. Zaten BYD fiyatlarına da baktığımızda, bravo, hemen onu da söyleyeyim. Bak, zaten Dolphin'in 1.284.000, Atto 3'ün de 1.494.000 liste fiyatı var şu anda. İkisi arasında konumlandırılacak bir modelin zaten 1.2 milyona satılması, evet, imkansız. Evet. Hani bu noktada üst versiyonla da geleceği için
tabii, tabii, yani şöyle olur. Hatta üstüne bile.
Evet. Doğru. Yani 1.3-1.4 milyon seviyesi olabilir. Yıl sonu geleceği için şöyle bir yol da izleyebilirler. Hani belki Atto 3'ün biraz daha fiyatını yükseltelim de hani bunu da araya serpiştirelim. Şöyle 1.4 milyon civarına. Tabii yıl sonuna doğru fiyatlar ne olur? Türkiye'deyiz şu anda. Türkiye şartlarında hani bugün yatarsın yarın kalkarsın bambaşka şeylerle karşılaşabilirsin ama hani yıl sonu için şu anda çok tahmin yapmak mümkün değil ama şu an gelseydi işte 1.300 belki de o konumlama arasında, Atto 3 ile Dolphin arasında konumlandırılabilirdi. Bilmiyorum. Hemen şöyle teknik özelliklerinden, lütfen, kısaca bahsedeyim. Bu modeli daha önce konuşmuştuk çünkü yine bir otogünden bölümünde. Baktığım zaman özelliklerine hemen ne görüyorum? 174 beygir, yani 130 kW güç ve 290 Nm tork üreten bir tane elektrik motorumuz var. Lityum demir fosfat batarya, ki tüm BYD modellerinde olduğu gibi 45.1 kWh, biraz daha küçük. 312 kilometre WLTP'de birleşik menzil sunuyor. Ama dediğim gibi yıl sonuna doğru Avrupa'da bir üst seçenek göreceğiz. 420 kilometre menzilli Türkiye'ye de büyük ihtimalle bu seçenek gelecektir diye düşünüyorum. Burada otomobil gerçekten donanım olarak dolu. Yani Avrupa'daki seçeneklerine de baktığımızda yine giriş seviyesine itibaren B segmentinde, bu araç B segment olarak konumlandırılıyor. B segmentine çok alışık olmadığımız ön tarafta sürücü ve yolcu koltuğunda elektrikli ayarlanabilir koltuklar, işte cam tavanı olsun, 360 derece kamerası olsun, 15 wattlık bu kablosuz cep telefonu şarj ünitesi olsun, 10.1 veya 12.8 inçlik multimedya ekranı, 8.8 inçlik dijital gösterge ekranı gibi gibi birçok aslında bu ısıtmalı direksiyon keza yine görmediğimiz bir özellik. Ya da az gördüğümüz bir özellik.
Yok,
dolu dolu donanımı var ama yumuşak karnı bu otomobilinde aslında biraz daha DC hızlı şarj desteğinde karşımıza çıkıyor ki 65 kW'lık, yani 2025 yılında bir elektrikli otomobilden konuştuğumuzda 65 kW'lık DC hızlı şarj desteği bence oldukça düşük. %10'dan %80'e 37 dakika. Hadi bunu 40 dakikaya yuvarlayalım. 40 dakikada şarj oluyor bu batarya. Bence düşük, çünkü rakiplerine baktığımızda işte Stellantis'in modellerinde 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor ki hani biz konuştuğumuzda günümüzde 100 kW'ı bile düşük buluyoruz. Evet. Ama hadi diyoruz hadi uygun fiyatlı modellerde yine araç uygun fiyatlı olduğu için yine hoş görülebilir bir değer olarak görüyoruz. 65 kW yani çok çok düşük. Belki de üst bataryada, yeni gelecek bio üst batarya seçeneğinde belki bunun arttırıldığını görebiliriz ama şu an için otomobilin en yumuşak karnı bu ve Türkiye için konuşursak fiyatı olacaktır. Bakalım sonuna doğru geldiğinde daha net konuşuyor oluruz zaten.
Peki arada ben şey sorayım ya da bitmiştir diye sorayım. Elektrik fiyatları değişti ya, yani bir işte şey var artık, yani şunun üzerinde yaktığın zaman işte iki katı devlet desteğini çektiği için iki katı olacak diye bir muhabbet var. Bu yani otomobilini kendi evinden şarj edenler için de zannediyorum kötü olacak yani böyle düşünmek.
Tabii
evet, onlara gol olacak yani böyle baktığında.
Maalesef. Yani şöyle, hani konuşulana göre şöyle oluyor. Zaten bir kilowatt sınırı var ama hani şu deniyordu. Yani senin aylık elektrik faturan 1050 TL'yi aştığında doğrudan 2000 lira civarına yuvarlanıyor gibi bir durum oluyor. Yani tarife değişikliğiyle beraber. Çünkü sen o limiti aştığında üst tarifeden artık ücretlendirilmeye başlıyorsun ve doğrudan senin üst tarifeye geçtiğinde, çünkü kilowatt başına alınan ücret de değiştiği için, evet, doğrudan aslında 1050 liralık fatura yerine 2000 lira fatura ödüyormuşsun gibi bir durum söz konusu. Tabii ki bu elektrikli otomobil sahibi evinden şarj eden insanları doğrudan etkileyecek. Çünkü adam evinden şarj ediyor. Belli bir kapasitede zaten elektrik kullanıyor. Ama tabii bunları da etkilemeyecek sadece. Yani büyük şehirler haricinde klimayla ısınan insanlar var. Yazın klima kullanan insanlar var. Isı pompası, keza yine ısı pompasıyla doğalgazın olmadığı yerde onunla ısınmaya çalışan insanlar var. Onları da etkileyecek. Aslında sadece elektrikli otomobillerle bunu böyle...
Doğru. Tabii evet, ben hani yoksa otomotiv diye düşünüyorum. Yoksa her şeyi etkileyecek yani. Hani, %100 hani bizim gibi böyle işte ekran çalışanlar için tabii biz verimli bir şey ama enerji verimliliği yine tabii ki kritik noktalardan biri haline gelecek. Ne bileyim işte 3 ağlı olan bir şey alayım diyeceksin. AAA yapsın, hani işte çok da elektrik harcamasın diyeceksin. Varsa işte başıma derdi olmasın, elinizi değiştirin diyeceksin. Evet. Peki hemen sıradaki haberimize geçiyoruz. Ssangyong'un yani KGM'nin GGM'nin elektrikli pick-up modeli ortaya çıkmış.
Evet.
Gene şık da bir araç. Söylediğin gibi. Sen söyleyince ben artık yollarda da bakıyorum senin yüzünden. Evet ya diyorum. Başka hakikaten. Yani diğerleri varken buna baktığında başka duruyor gerçekten.
Ya evet, gerçekten öyle. Hani tam bir SUV gibi, evet, duruyor. Torres de yani elektrikli olmayan versiyonda, %100 elektrikli olan EVX versiyonda gerçekten baktığında tam bir arazi aracı gibi görünüyor. O şekilde duruyor, heybetli görünüyor. Zaten hani büyük oranda ben SUV almak istiyorum diyen insanlar da baktıklarında, özelliklerine göre de değerlendirdiğinde gidip de KGM Torres'i alıyor. Zaten satışlarda belli bir,
cüzdanda
hani
da,
çok yükseklerde göremesek de belli bir stabil şekilde ilerlediğini görüyoruz satışlarda.
Cüzdanda da SUV şeyi var mı? Hani kalınlığı var mı peki? Yani cüzdanı parayı verirken de öyle bir SUV kalınlığına veriyor musun?
Yani şöyle, aslında genelde elektrikli otomobillerin, o seviyede elektrikli otomobillerin 1.8 milyon TL civarında olduklarını görüyoruz ki hani bu artık böyle %10'luk dilimin üst sınırlarına yaklaştığı için birçok modelde böyle üst sınırlarda geziyor fiyat olarak. Çünkü satamayız diye çok böyle bir üst dilime geçiremiyorlar. Çünkü bir üst dilime geçirdiğinde doğrudan 2.5 milyon seviyesine falan çıkıyor. Zaten o otomobili satamazsın. Özellikle TOGG varken aşağıda alt dilimde Tesla Model Y SR versiyonu varken sen gidip de Taurus'u zaten o fiyatlara satamazsın. O yüzden 1.8 milyon TL civarında geziyor. Yani aslında bu segment için ortalama fiyatları olduğunu söylemek lazım. Evet. Tabii ki biraz daha hani doğuştan etikli bir otomobil olmadığı için biraz daha aslında fiyatı aşağı çekebilseler bu noktada daha satışlarının yüksek olduğunu görebiliriz KGM'nin, Taurus EVX'in. Pickup modele gelecek olursak aslında çok güzel bir tasarım var diyorduk ya. Sanki Taurus EVX'i almışlar, pickup segmentine uyarlamışlar gibi bir yeni modelin böyle bir tasarımı söz konusu. Evet. Zaten bunu daha önce geçmiş yıllarda 2023'te mi yanlış hatırlamıyorsam bir konsept olarak görmüştük. Aslında konseptin tasarımını seri üretim versiyona birebir uyarlamışlar. Çünkü zaten büyük oranda böyle bir tasarıma sahipti. O zaman da Taurus modelindeki aynı tasarım dilinin kullanıldığını belirtmiştik. Bu arada şöyle bir detay var. Biliyorsun Musso Grand diye bir pickup modeli var. Türkiye'de de satışa sundu. O model ismini artık KGM ya da Ssangyong bir araç serisi haline, bir alt marka haline getiriyor. Elektrikli pickup modellerine bu ismi verecek artık. Musso ismini verecek. Belki arkasında işte bir numaralandırılma olur. Belki farklı bir isimlendirme olur. Yine isim takıları olur ama Musso markasıyla satışa sunacak. Bu da bu marka altında satışa sunacağı ilk elektrikli pickup olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel bir tasarımı var. Taurus EVX'ten farklı olarak o sadece 4x2 versiyona sahip ama pickup versiyonunda çift motor yani 4x4 seçeneği de göreceğiz ama şu an için zaten daha teknik verileri açıklanmış değil. Sadece tasarım olarak böyle bir duyurusu yapılmış. İlerleyen süreçte zaten satışa sunulacak. Teknik detaylarını da görürüz. Bir diğer güzel gelişme burada. %100 elektrikli olarak sadece satmayacak bunu. İçten yanmalı motorlu versiyonu da olacak. İçten yanmalı motorlu versiyon da gerçekten buna göre çok farklı bir tasarımı var. Yani biraz Ford'un F-150'sine atıfta bulunan biraz daha böyle heybetli ki hani elektrikli versiyona göre gerçekten çok daha heybetli görünen, çok daha araziye yatkın bir araçmış gibi görünen fosil yakıt içten yanmalı motorlu bir versiyon da olacak ilerleyen süreçte. Böyle bir model de göreceğiz. Ama işte KGM biliyorsun artık böyle bir ya da Ssangyong diyelim. Finansal olarak çok zorlu süreçlerden geçildi. Yine Koreli bir holding tarafından satın alındı. KGM olarak değişti ismi. Yani bu süreçte tabii ki markanın özellikle hayatta kalabilmesi, rekabette kalabilmesi güzel. Çünkü biliyorsun Türkiye'de de yeni modellerini satışa sunuyor. Yeni modellerini getirmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle satışa sunulduğunda pickup modelini de Türkiye'ye getirecektir diye düşünüyorum. En azından böyle bir markanın rekabette kalması güzel oluyor diye düşünüyorum.
Çok güzel. Hiçbir şey eklememe gerek yok. Direkt olarak sonundaki habere geçebiliriz. Bence çok güzel görünüyor araç ve konsept tasarımlar da hoş görünüyormuş. Yani onu da şimdi gördüm. Güzel bir araçmış gerçekten. Evet, sırada Volkswagen'in, şimdi 30 bin eurolardan bahsettik bugün mesela. 37.500 dedin. Şimdi de Volkswagen'in 20 bin euroluk elektrikli otomobili. Yani evet. Çinli değil, Volkswagen'in kendisi söylüyor. Ama ne kadar ilgi çekti ve neler var, senden var mı bir şeyler, öğrenelim bakalım.
Evet, yani biliyorsun her zaman konuşuyoruz. Bu Çinlilerin elektrikli araç tarafında söz sahibi haline gelmesi Avrupalı üreticileri korkutmaya başladı. Hani zaten son yıllarda büyük oranda bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Hatta böyle 2035 yasakları var biliyorsun. 2035 itibariyle %100 elektrikli araç satılacak, fosil yakıtlar engellenecek falan filan diye. Çinlilerden yaşadıkları endişe nedeniyle bu noktada bile bazı esneklikler getirecek kadar bu endişeler taşıyorlar. Hatta işte şunu görüşüyorlar artık, yani %100 elektrikli olmasa da yani plug-in hibritlere, yani şarj edilebilir hibritlere de mi izin versek şeklinde bazı esneklikleri gündeme getiriyorlar bu noktada. Tabii ki aldıkları bazı önlemler var. O da ne? Çinlilerin düşük maliyetli, düşük fiyatlı elektrikli araçlarıyla rekabet edebilmek için daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar piyasaya sunmak. Önceden bunu neden yapamıyorlardı? Önceden tabii ki batarya maliyetleri çok yüksekti. Bir elektrikli aracı piyasaya sunmak için daha lüks segmentte görece fiyatı çok daha yüksek, satış fiyatı yüksek araçlar satışa sunmak gerekiyordu ki hani ondan kar payı yüksek olduğu için zarar etmesin. Yani A segmentte, B segmentte küçük bir elektrikli araç yapmak gerçekten o zaman çok zordu. Çünkü zaten fiyatı belli bir oranda tutman lazım. Zaten kar edemeyeceksin, zarar edeceksin. O yüzden markalar, özellikle Avrupalılar buna çok yanaşmadı. Ama Çinliler böyle yavaş yavaş elektrikli araç pazarında ılık ılık işledikten sonra Avrupalıları korkuttu. Onlar da dedi ki bizim artık uygun fiyatlı elektrikli araçlar, küçük kompakt elektrikli araçlar piyasaya sunmamız lazım. Volkswagen grubu da bu noktada işte Skoda tarafında olsun, Seat tarafında olsun, belki Cupra markasıyla yine Volkswagen markasında olsun böyle uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sunacaklar. Bunu biliyoruz zaten. Volkswagen tarafında marka olarak bu piyasaya sunulacak kompakt elektrikli otomobilin ilk kez bir ipucu görseli paylaşıldı. Otomobilin sadece ön tarafını görüyoruz. Tasarım olarak belki hani böyle görseli aydınlattığında plaka kısmında ID.1 ismini görüyoruz. Ama tabii araç ilk olarak Mart ayında, önümüzdeki Mart ayında 5 Mart'ta konsept olarak tanıtılacak. ID.1'ın sadece konsepte mi isim olarak verileceğini yoksa seri üretim versiyonunda da bu isimle devam edileceğini henüz bilmiyoruz. Ama araç Mart ayında tanıtılacak, 2027 yılında piyasaya sunulacak. 2025 yılındayız, 2027'den bahsediyoruz. Şey diye düşünebiliriz yani Volkswagen tarafında ya Atalan Üsküdar'ı geçti siz hala 2027 yılından bahsediyorsunuz diye diyen takipçilerimiz, izleyicilerimiz olacaktır mutlaka. Bu konuda da haklılar. Gerçekten geç kalınmış bir karar, geç atılmış bir adım ama geç olmasın, geç olsun güç olmasın şeklinde bir yorumda bulunabiliriz burada. İlginç bir tasarım var. Mevcut ID serisi elektrikli araçlara göre biraz daha keskin çizgiler var. Ön tarafta işte daha köşeli aydınlatmalar, farlar, LED farlar görüyoruz. Burada 3 boyutlu görsellere sahip. Yine birçok otomobil markasında gördüğümüz aslında bu farları ve aydınlatılmış logoyu içine alan siyah bir panel şeklinde böyle bir tasarıma yer vermişler. Tampon kısmında ise tamponun kenarlarında dikey gündüz ledlerine sahip bir tasarım mevcut. %100 elektrikli bir araç olduğu için bir panjur görmüyoruz. Sadece tamponun alt kısmında büyük ihtimalle bir hava girişi olacaktır. O da gerekli durumlarda işte bataryanın soğutulması için böyle bir detaya yer verilebilir. Onun dışında büyük ihtimalle daha önce gördüğümüz konseptlerden farklı olarak hani 3 kapılı konseptlerden farklı olarak 5 kapılı bir araç göreceğiz. Zaten baktığın zaman tasarımdan da az çok anlaşılıyor burada. Onun dışında iç mekanı göremiyoruz ama şeyin ortada kullanılan multimedya ekranının bir gölgesi görünüyor. Multimedya ekranı büyük bir ekran, yine mevcut modellerdeki gibi konsolun üstüne tutturulacak, konumlandırılacak böyle tablet ekran şeklinde gibi düşünebiliriz. Benim ilgimi çeken bir detay burada şu oldu. Yeni bir SSP platformu var Volkswagen'in. Burada yeni elektrikli Golf'te ve T-Roc'un elektrikli versiyonunda kullanacağı. Tabii ki onlar daha yüksek volümlü modeller olduğu için, biraz daha üst seviye modeller olduğu için yeni nesil bir platform kullanacaklar ve Volkswagen'da üretilecek bu modeller ama bu versiyonlarda uygun fiyatlı modellerde ki ID.2 All konsepti de tanıtılmıştı biliyorsun. O da bir uygun fiyatlı. Şöyle bir 25 bin euro civarında bir fiyatla gelecek. Bu konuştuğumuz konsept ise ondan daha küçük olacak. Daha altta konumlandırılacak ve 20 bin euro satış fiyatına sahip olacak. Baktığımız zaman bu modellerin platform olarak mevcut platform, MEB platformu üzerine inşa edildiğini, tabii ki onun daha kısaltılmış bir versiyon olacak, güncel bir versiyon olacak ama yine eski bir platform üzerine inşa edilmiş olduklarını görürüz. Burada da aslında az önce konuştuğum detay karşımıza çıkıyor. Yani bunlar görece daha uygun fiyatlı oldukları için bunlara yeni bir platform kullanmak yerine mevcut platformdan devam etmeyi tercih ediyor Volkswagen. Bakalım 2027'den bahsediyoruz. Tabii onun öncesinde 2026 yılında ID.2 All konseptinin biraz daha böyle yükseltilmiş crossover tarzında bir elektrikli aracın seri üretim versiyonu piyasaya sunulduğunu göreceğiz. 2025 Volkswagen için biraz daha böyle durgun geçecek. Ama 2026-2027 yılından itibaren yeni elektrikli araçların yavaş yavaş piyasaya sunulduğunu göreceğiz Volkswagen tarafından.
Evet, çok da heyecanlanmaya gerek yok şimdilik anlaşılan, hem 2027'ye gittiği için. Ben arabaya bakınca bu arada tasarım olarak nedense eski, yani çok eski Golf'ler biraz aklıma geldi. Hani onun farları biraz değiştirmiş çünkü onda bir ikonik böyle çift far vardır falan ama bunda hani onu birleştirmiş, o yüksekliği hissederek o Golf aklıma geldi. O da zaten şimdi öyle düşününce Inster gelsin, biraz ona bakalım, ondan sonra bunlara bakalım.
senin Inster aşkın gerçekten var ya, beni bitiriyor ya.
Vallahi bekliyorum gelsin.
Senin ya. Senin için elektrikli araba demek Hyundai Inster demek. Gerçekten ya, o kadar bekliyorum ki gelmesini.
Her hafta
özellikle geldiğinde Hyundai'den rica edeceğim, test arabası aldığımızda sana test ettireceğim onu. Gerçekten fikrin hala Hyundai Inster diyor mu? Inster yoksa ya ben boşuna beklemişim evet mi diyeceksin? Bunu gerçekten çok merak ediyorum.
Ya işte bak, biz Inster diyoruz, bir şey diyoruz. Hani gelecek mi? Türkiye'ye gelecek mi konuşuyoruz. Sen de diyorsun ki 20 bin euroya çıkartacağım. İşte ID.1 olarak planlıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Çünkü gecikiyorsunuz abicim. Böyle olmaz yani hakikaten. Yani neyse peki. Daha bomba bir haber. Bana göre Nissan'la ilgili haber. Japonya'da işler karıştı anladığım kadarıyla. Hakikaten evet, başlıkta da zaten otomotivde bomba haber yazıyormuş. Ben şimdi gördüm bunu. Yani bu Nissan ve Honda'nın evlilik olayı maalesef nişan attılar anladığım kadarıyla.
Ya evet, aslında resmi bir açıklama yapılmadı burada üreticiler tarafından, şirketler tarafından, ama gelen haberler, özellikle Japonya tarafında şirketlere yakın kaynaklara dayandırılan haberler, tabii ki iki şirket arasındaki görüşmelerin sonlandırma aşamasına geldi. Hatta gerçekten sonlandırıldığını ama resmi açıklamanın hala yapılmadığını gösteriyor. İşte bunun da bazı sebepleri var. Özellikle Nissan tarafında anlaşmazlıklar çıktığına ilişkin detaylar var. Neden? Çünkü başta duyurulan neydi? İşte iki şirket birleşecek. Bir nevi işte sektörde evlilik dediğimiz olay, iki şirketin, Honda ve Nissan'ın evlenmesi halinde işte bir holding şirketi kurulacak. İşte hisseler bu holding şirketine devrilecek. İşte ama işte burada üst düzey böyle yönetim kurulunda Honda çoğunlukta olacak. İşte buranın yönetimi de yine Honda tarafında olacak şeklinde bazı açıklamalar vardı ve anlaşmanın 2026 yılında tamamlanması, 2026 yılından itibaren yeni üreticinin faaliyete geçmesi planlanıyordu ki hani bunlar Honda 3.8 yılda 3.8 milyon satış, işte Nissan tarafında 3.4 milyonluk satışı baz aldığımızda gerçekten otomotiv dünyasında küresel bazda en büyük 3. üreticiyi birleştikleri zaman oluşturma ihtimalleri vardı. Ama tabii ki şimdi bunların ikisi de yani belli kriterlere sahip otomotiv dünyasının devleri diyebileceğimiz Japon otomotiv üreticileri, iki şirket de böyle olunca tabii ki anlaşmazlıklar çıkması çok normal. Başta da zaten hani çok mantıklı görülmüyordu bu iki şirketin birleşmesinin. Özellikle Honda tarafından çok mantıklı görülmüyordu. Evet, çünkü Honda tarafından baktığında gerçekten birçok işte birleşme görüyoruz küresel bazda otomotiv sektöründe. Ama Honda yani geçmişinde böyle bir birleşme yaşamış bir üretici değil. Yani her zaman kendi yolunda ilerlemiş büyük bir üretici. Tabii ki hani normal iştiraklerinden bahsetmiyorum. İşte batarya tarafında General Motors'la işbirliği yaptı. İşte elektrikli araçlarda Sony Honda Mobility'yi kurdular. Burada Afila 1 modelini piyasaya sürecekler. Honda'nın yeni elektrikli araçları gelecek. Bu tarz hani işbirliklerinden ziyade büyük bir birleşmeden, yani Honda-Nissan birleşmesi gibi büyük bir birleşmeden bahsediyorum. Yani Honda tarafında aslında çok mantıklı değildi. Çünkü karşında ne var? 90'lı yıllarda zaten bir sıkıntılar yaşamış. Sonra işte Renault tarafından bu tarafa büyük bir yatırım yapılmış. Renault tarafından kurtarılmış. İşte Carlos Ghosn'u biliyorsun, her zaman konuştuk. Sonradan büyük olaylar yaşandı. Evet. Burada Renault'un Fransız üreticileriyle Nissan'ın, işte Japon yöneticiler birbirine girdi. İşte bir sürü şey oldu. Bağları zayıfladı. O dönemde de böyle sıkıntılar yaşamış bir marka, toparlanmış. Yine aslında tarih tekerrür ediyor gibi düşünebiliriz bunu. Yine aslında maddi sıkıntılardan geçiyor ve kendisini düzeltmesi gereken, maddi açıdan düzeltmesi gereken çok büyük bir süreç var önünde. Yeniden toparlanma süreci var. Honda'ya diyorsun ki sen bunu, ya sen yardım et. Hani çünkü Honda'nın çok isteyerek yaptığını düşünmüyorum ben bunu. Biraz böyle Japon hükümetinin...
Net olarak işte, öyle.
İşte Nissan bizim üreticimiz. Ya bu... Nissan bizim üreticimiz. İşten çıkarmalar olacak, daralacak. İnsanlar işten çıkmasın. İşte siz birleşin, bu şekilde yolunuza devam edin şeklinde zorlamasıyla olmuş bir şey diye düşünüyorum. Aslında bu işte Nissan'ın, şunu da söyleyeyim, Nissan neden istemiyor bunu? Nissan yöneticisi şunu kabul etmiyor. Çünkü Honda bir yan kuruluş haline getirmek istiyor Nissan'ı. Nissan da bunu kabul etmiyor. Ya biz holding kuracağız, işte tamam şey olacak, tamam siz söz sahibi olun gene ama biz yan kuruluş yapamazsınız şeklinde Nissan CEO'sunun, yöneticisinin bir tutumu var. Böyle de olunca Honda da işte bunu kabul etmiyor. Böyle anlaşmazlıklar çıkınca burada bir birleşmenin olmaması ihtimali var ki büyük ihtimalle de olmayacak gibi görünüyor. Resmi açıklamayı zaten ilerleyen aylarda yapacaklar. Ya benim için dediğim gibi hani olması zaten çok mantıklı değildi. Nissan dediğim gibi hani büyük oranda zaten yeniden toparlanma sürecine girmiş koskoca bir üretici. Bu noktada Honda tarafından işte kurtarılması çok mantıklı görünmüyordu. Kaldı ki yani zaten bu iki üretici, ikisi de Japonya. Zaten tarihleri belli. Sonra ikisi de elektrikli araç pazarında söz sahibi olmayan markalar. Çin pazarında söz sahibi olamayan üreticiler. Başarılı oldukları pazarlar belli. Segmentte, hangi segmentlerde, benzer segmentlerde araç sunuyorlar. Yani hepsi birbiriyle benzer aslında. Yani bu iki markanın birbirine otomotiv dünyasında nasıl bir faydası olabilir? Yani Honda Nissan'dan nasıl faydalanabilir? Veya Nissan Honda'dan bu maddi durumunu biraz daha düzeye çıkarmak dışında nasıl faydalanabilir? Çünkü ikisi de elektrikli araç tarafında yoklar. Honda yeni yeni işte. Honda Sony Mobility tarafında, Sony Honda Mobility
çok
pardon.
Daha, evet, çok daha başladılar.
Yeni elektrikli araçlarını yeni yeni piyasaya sunmaya çalışıyor. Honda E'yi satışa sundu yıllar önce. Biliyorsun kompakt elektrikli aracı. Çok da güzel bir arabaydı ama hani bu demiştim ya daha önce konuşurken o dönemler böyle küçük elektrikli araçlar piyasaya sunmak çok karlı değildi.
Evet.
Zaten Honda E kayboldu ortadan. Nissan desen Leaf modeliyle elektrikli araç piyasasında sen böyle bayrak taşıyan ilk bu segment, evet, bu elektrikli araç sektörüne giriş yapan markalardan bir tanesi olmuşken bunu başaramamışsın. Sonradan Ariya modelini satışa sunmuşsun ama işte yazılımsal sorunlar, onun biraz daha sen lüks bir marka değilken onun biraz daha lüks segmentte konumlandırmaya çalışmak, fiyatının yüksek olması gibi nedenlerle başarılı olamamışsın. Şu an e-power teknolojin var ama hani onu sen ne kadar pazarlayabilirsin?
Yani
onu
da e-power'ın çok tabii yani hani yapmışsın ama gene hani arabada bir yani gene geleneksel motora bağlı kalıp oradan evet, onu beslemişsin yani. Arabaya jeneratör koymanın iyi bir fikir olmadığını konuşmuştum ve en azından biz konuşmuştuk burada hatırlıyorum yani hani evet, yenilik gibi gözüken ama bana göre tam bir çözüm sunmayan, daha çok maliyet çıkartabilecek bir konuydu bence. Ama büyük ihtimalle onlara da Ar-Ge maliyeti olarak döndü, bilemiyorum. Tabii çok daha büyük dertleri olduğu belli. Bir taraftan da anladığım kadarıyla Japonya tarafından, yani Amerika-Meksika arasındaki gerilim nedeniyle de Meksika'daki fabrika yüzünden işte Nissan'ın araçları oradan gidiyormuş Amerika'ya. Orada da bir zorluk yaşayacağı görünüyor. Çünkü yeni tarifeler uygulanacak orada da. Evet. Yani her yerden köşeye sıkışmış durumda ama Japonlar tabii şeyler yani sert mizaçlı insanlar. Yani o yüzden de bu işte Nissan'daki yöneticiler veya işte belki sahipleri şey dediyse eğer, hayır böyle olacak dediyse, Honda'da zaten zoraki damat yani. Abi bu kızı alacaksın diye bir hale geliyor yani. İşte bu kaldı böyle, bu olmaz böyle falan diye. Çünkü maalesef işte Carlos Ghosn'la başlayan, işte devam eden yanlış belki kararlarla bitmek üzere olan dünya çapında bir marka yani. İşte GTR gibi arabası var, ne bileyim hani böyle hakikaten dillere destan araçları olan bir marka ama bugün diyorsun ki kim kurtaracak bunu? O yüzden evet, şey yani bu tabii dönmesi dedi, senin dediklerin çok doğru. Yani Honda'ya Nissan ne katacak desen katacağı bir şey yok. Bir tek yani kurtarmak için alacaktın. Orada da benim kuralımı kabul etmezsen ben istediğimi yapacağım artık. Seni aldıktan sonra yan kuruluş yaparım, işte alt kuruluş yaparım, bir şey derim. Yani o artık onun kararı olacak çünkü. Yani tabii ki buna şirket evliliği olarak diyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Yani gerçek hayat için söylüyorum ama aşağı yukarı eski dünyada durum buydu çünkü. O yüzden yani aldın artık tamam ya, bu benim gibi düşünülen bir durum söz konusu. O yüzden zaten böyle geliyor. O yüzden de şirketler birleştiğinde kim damat rolünde, kim gelin rolünde diye böyle söylerler. Yani o konuşulan şeylerdendi bu. O yüzden Nissan'ın durumu şu an artık daha da zor görünüyor belli ki. Teknoloji şirketlerinden bir medet umma ile ilgili bir şey duydum. Hani onlar biraz daha böyle bir girebilir.
Onu da söyleyeceğim.
Diye. Ama bence yani bence o kurtaracak bir şey değil yani teknoloji şirketleri Çin'de değilsen bana göre yani bu bir hayal. Yani ben işte Apple'ın falan gelip de bu adamlara ya o zaman dur bakayım ben yapayım. Hayatta böyle bir şey düşünmüyorum. Yani Honda'dan beter hale getirirler ya. Yani ben öyle tahmin ediyorum.
Yani şu anda dediğin gibi teknoloji şirketlerine bir yönelme var. Foxconn'la tekrar görüşmelerin başladığı belirtiliyor. Bunu seninle konuşmuştuk. İlk birleşme haberleri çıktığında evet, şu ortaya çıkmıştı. Yani Foxconn da aslında Nissan'a talip olduğu ama Honda ile görüştüğü için Nissan'ın Foxconn'la görüşmek istemediği, yani biz işte hani nasıl olsa Honda ile birleşeceğiz şeklinde bir tutum izledikleri için onlarla görüşmedikleri ama şimdi bu ara tabii ki ara açıldıktan sonra birleşme gerçekleşme ihtimali azaldıktan sonra Foxconn'la yeniden masaya oturduklarına ilişkin şeyler geliyor. Tabii ki Foxconn'u nereden tanıyoruz? Tayvanlı bir üretici. Zaten iPhone modellerinin akıllı telefonların üreticisi olarak tanıyoruz ama zaten 2020-2021 yılından itibaren elektrikli araç pazarına yaptığı işbirlikleriyle girmiş bir şirket. Yani hani elektrikli araç pazarına tamamen yabancı değil. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Biz yani bu şirket hiç elektrikli araç pazarında yok da doğrudan evet, işte Nissan alıp otomotiv bravo, dünyasına girelim şeklinde bir tutumları da yok. Onlar da satın almak istiyorlar Nissan'ı bu şekilde. Belki onlarla bir şey yapılabilir. Tabii ki burada Japon hükümetinin tutumu çok önemli. Çünkü hani Japonlar çok böyle tutucu millet baktığın zaman. Bir Tayvanlı, bir Çinli üreticiyle aslında bu birleşmenin gerçekleşmesi...
Tayvanlı olur da Çinliyle zor mesela. Çünkü Tayvanlılar Japon-Amerikan hayranı. Bayılıyorlar yani. O hani dünyanın o tarafına doğru daha eğimliler. Çin'i hiç sevmiyorlar şeklinde zaten biliyoruz da. O yüzden hani isteyebilir bunu ama yani Foxconn'da yani oradan Nissan çıkartacak bir şey sunabilir mi? Ben doğrusu yani bir şey markadan düşünemiyorum. Ha belki şu olabilir. Hani Nissan'ı daha zor durumdayken almak ve marka değerini sadece kullanarak. Çünkü yani neyi kullanabilir orada mutlaka? Yani Çinlilere baksa ama işte Tayvan olduğu için o da bakamaz. Sanki belki de hani şimdi düşünüyorum böyle ama sanki ellerine de bir fırsat geçmiş gibi de olabilir. Belli de olmaz. Ama yani döner mi buradan bu top? Zor görünüyor. Yani bu otomotiv dünyasının yaşadığı dönüşüm nedeniyle ve maliyetler falan da bakınca sanki zor görünüyor. Japon markaları için de hakeza iş. Yani Japon markaları için bile iş kolay değilken Nissan hani buradan hem dönecek hem bunu halledecek. Hani ölme süreçini de ot biter de yersin gibi.
Bakalım Nissan'ın sonu Çinli bir üreticiyle gidecek gibi görünüyor.
Çok pardon, deyimi bayağı karıştırdım. Ölme şeyimi ölme, ot biter de yersin olacaktı. Ben ölme şeyimi ölme, süre şeyini dedim. O bambaşka bir deyimdi.
Olsun, sen yeni bir karışım yarattın.
Yani hani hani Honda Niğde tarafı olsun, öbür tarafı da ot da Foxconn olsun. Öyle kurtarmış olayım kendimi. Yok yani. Bence buradan bu top, yani bu gol eğer Honda ile Mitsubishi ile Japonya içinde bu iş hallolmazsa Nissan'ın bir yerlere devredilip hani o da satışları nasıl etkiler bilemiyorum. Doğrusu merak da etmiyor değilim. Yani ne satıyordu ve ne oldu bu açıklamalardan sonra dünya çapında bakmak lazım ki hani hisse değeri düşmüş ama bence buradan kısa sürede bir şey yapmazlarsa bu düşer. Ancak ne olur yıllar sonra hani nasıl işte MG mesela var, bir Çinli marka almış aslında Çin ürünü ama MG diyorsun işte İngiliz, asil İngiliz şeysi markası falan dediğin adam Çinli. Volvo desen işte başka, hani şimdi onda da değişiklik var ama Volvo desen İsveç dediğin şey o da başka. Ya o yüzden işler biraz karışık yani belki evet. Yıllar sonra böyle bir şey görüyor. Nissan iyi bir markaydı abi biz onu şey yapalım deyip 20 yıl sonra birisi çıkarsa mesela Saab'ı duyar mıyız yakınlarda bilmiyorum. Mesela Saab vardı hani işte abi Saab'ı aldık falan diye çok sağlam araba yapıyoruz falan dese. Bir şey demezsin ama şu an için Nissan sanki hani bayrağı yavaş yavaş teslim bayrağını çekiyor gibi görünüyor şu an.
Evet bakalım.
Peki çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Evet,
fena değil yani çok iyi bir süre değil ama fena değil diyoruz. Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Ben hoşçakalın deyip sözü sana bırakıyorum.
Evet ben de her zamanki kapanışımızı yapayım. Lütfen Otogündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız YouTube algoritması için hem de bizim motivasyonumuz için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.